שלום, אנחנו בשיעור הכנה לכנס קבלה לעם העולמי. אנחנו נקרא קטעים מן המקורות מתוך שיעור מספר 6. את הקטעים ניתן להוריד באתר קבלה לעם
kav.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות
במהלך השיעור דרך האתר.
Sorularınızı kaptığı yüzden sorabilirsiniz. Bütün ıslahlar hepsi kırık bir sistemin kasıtlı olarak önümüzde olduğu ıslahlar ve önümüzde bu günah diye gördüğümüz ve bu kırıklık koşulda veya bunu başka kelimeyle de adlandırabilirsiniz. Ve burada birçok tanımlar vardır. Ve bizden ne bekleniyor? Ne yapmamız bekleniyor? Bizler bütün bu kırık parçaların hepsini almamız gerekiyor. Ve hepsini birbiriyle yapıştırmamız gerekiyor. Burada bir problem var. Manevi çalışmamızda pratik olarak her seferinde bizler bir parçayı ve daha sonra bir diğer parçayı bağlıyoruz ve halen bakıyoruz ki daha gizlilik altındayız. Bu demektir ki öyleyse bu hangi parçalardır ki bir araya getireceğiz ve daha sonra perdeden sonra ışık bunları görebileceğiz ve burada bir parça bir diğer parça ile birleştirerek ve daha sonra bir de bakıyoruz ki bütün bu her şey sanki bir anda yok oluyor gibi yeni niteliklerin ortaya çıkması gereken yerleri görmeye geliyoruz. İşte bu yüzden bizlerin de bugünlerde okuduğumuz metinler ve yani sanki ilk kez bu koşulların içerisine nüfuz ediyormuşuz gibi girmeye çalışacağız. Ve bunlar hepsi aslında iyi bir işaret. Yani bir muhakeme, bir izlenim daha ancak burada bunlar arasında. Bunlar bizi sanki belli bir hayal kırıklığına netice itibariyle getiriyor. Ve bizler de burada daha önceden de öğrendiğimiz gibi bunları hissetmek ve bunun orada olduğunu görmek, orada bir şeyler var olduğunu, bir duygunun var olduğunu ve sanki bir nevi oyun gibi, yani uzmanlaşmamız gereken bir oyun gibi, her seferinde sanki yenilenen bir oyun. Ve burada bunun içerisinde nasıl daha fazla geçmemiz gerekir? Aslında bu Kabala bilgili bir bilim ve her seferinde daha derin muhakemeler ve izlemlerle çalışabileceğimiz, alabileceğimiz bir bilim ve daha ileri gittiğimizde bizler burada manevi çalışmamızda belli bir gerçeği taşıyoruz ki eğer ki bütün bu kırık parçaları, kabın bütün bu kırık parçaların hepsini bir araya getirdiğimizde bakarız ki, bakıyoruz ki biz bunu yapamıyoruz aslında. Bunların hepsini bir araya getirmemiz, yani biz sadece bu ıslah denen koşulu kendi payımıza düşeni yapmak için bir efor sarf ediyoruz aslında. Öyleyse bu bağa ben nasıl yaklaşacağım? Öyle ki bununla birlikte şöyle diyor ki, Yaratan burada bu işi bitirecek. Biz sadece yarım kuruş denen koşulu ortaya koyuyoruz. Öyleyse bizden yapmamız gereken şey bir daha çaba sarf etmek, daha fazla çaba sarf etmek, bir kere daha elimizden geleni yapmaya çalışmak. İşte bizim için iyi olacak durum bu. Ve bundan daha ötesi nihayetinde bizle üç güçten bir ümidimiz, bir duamız, bir talebimiz olur nihayetinde. Çünkü nihai safayı görmemiz bizim tarafımızdan imkansız. Sadece üst olan buna müsaade eder ve üzerimizde işlerse ve üst olan sürekli bizim üzerimize bir ihtiyaç oluşturur. Bu yüzden bizim manevi çalışmamız bize tam net değil gibi görülür. Sanki böyle tamamlanmamış bir kısım, bir parça gibi görülür. Yani ben en sonunda, işin sonunda ulaşacağım yer bir haykırış, bir talep. Öyleyse ben bu koşulu, bu kelimelerle bu dünyada nasıl bu haykırışı kullanacağım? Nasıl bu talebe geleceğim? Ve öyle ki birisi gelecek bu işi bitirecek, yani ben bu haykırış yaptıktan sonra. Yani ben bu işi bitiremeyecek, yani yapamayacak koşuldayım. Yani gücüm yok. Benim ancak ulaşacağım yer bir talep, bir haykırış. Yani kırık safadan bir haykırışa gelmek. İşte gerçeğin ifşası bu. Biz bundan daha fazlasını yapamayız. Bütün bu talepler hepsi Yaratan'a. Bu yüzden bizim çalışmamız çok farklı. Yani bu dünyadaki alıştığımız durumdan çok farklı. Daha ziyade burada bizden beklenen birbirimizi güçlendirmek ve yaklaşımımızı nasıl değiştirebiliriz? Yani burada nasıl bir haykırışa gelebileceğiz? Öyle ki bununla birlikte bu egomuzda, yani bu dünyamızdaki çalışmanın ötesinde, bu tamamıyla bizlerin manevi dünya dediğimiz koşula tamamıyla gelmemiz en son koşuldaki Yaratan'ın yardımı. Ve burada, buradaki, yani kişiye işi bitirmek, işi bitirmek elinde değil. Yani işi bitirmek kişinin elinde değil. Ancak kaçmak da kişinin elinde değil. Kaçmaktan da özgür değil, pardon. Ve biz de ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bu işi bitirebilecek gücümüz yok, yapamıyoruz. Çünkü biz bu noktada Yaratan'a dönebilmek durumu ve onun bu işi bitirmek için bir talebe gelme koşulumuz var. Ve biz kendi kendimizi güçlendiremiyoruz. Öyle ki küçük kıvılcımlara sahibiz. Ve bu küçük kıvılcımlarla çalışıyoruz. Bizler yani kesin olarak işimizin ne olduğunu tanımlamalı ve aramızda bağ kurma, çalışma, hatta bunu yapamıyoruz ve yapamadığımızın keşfine gelmeye çalışıyoruz. Ve bu yapamadığımızın keşfine gelmek bizim işimiz. Ve buradan bir haykırışa geliyoruz. Öyle ki bir şekilde bize en yakın ve burada bir an bile bu koşulun daha fazla hissiyatın içine girmeye çalışmak ve elimizden geldiği kadar dışsal denen bu koşulları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak tekrar burada ilerleyişimize baktığımızda hep bir eksiklikten, bir ihtiyaçtan ve bir ihtiyaca ulaşmamız ve bir umutsuzluğa, zayıflığa, yani bu kabı keşfetmeye geleceğiz. Yani bakacağız ki bu kap boş, zayıf ve bunu keşfedeceğiz ve sadece Yaratan bu işi düzeltebilir. Ve buradaki bu kasıtlı olarak bu koşul, bilgi ve bütün bu ne kadar fazla çalışsak daha fazla zayıflığımıza yakınlaşıyoruz. Bu kabın boş olduğuna ve nihayetinde ıslah için gerekli olan ihtiyacın keşfine geliyoruz. Ki burada bizlerin bu manevi çalışma ile eforumuzun, yani çabamızın geleceği koşullara ilişkilendiriyoruz ve işi bitirmek yaratanın işi. Ve bununla birlikte bunu nasıl yapacağız, nasıl tutmaya çalışacağız ve bu ihtiyaca doğru yukarıdan bir yardım, bir talebe gelmek istiyoruz. Biz de hep beraber burada özellikle bu hazırlık zamanında şimdi bu safhanın içerisinde şunu keşfediyoruz. Zıtlıkları hep keşfediyoruz. Ve bir manevi çalışma var ve burada aslında kişi zayıflığını keşfeder. Ve öyle bir safhaya kişiyi getiriyor ki bu çalışma ne kadar çok kişinin hiçbir şey yapamadığı duruma geliyor. Ve işin aslı kişi nihayetinde gerçek ile ödüllendirilir. Ve bütün süreç bu. Ve daha sonra ancak bütün bunlardan daha sonra bizler burada yapmış olduğumuz, ne için yapmış olduğumuz koşula değer vermeye, işe, çalışmaya değer vermeye başlarız. Ve bizler burada yaratanın işini yaptığımız ve nihayetinde onun bu işin kaynağı olduğunu keşfine geliriz. Ve bu çalışmayı kabul edecek olan ki amaç bu. Ki bu çok keskin bir değişimdir. Hem psikolojik olarak da, çünkü bütün bu düşüşlerden kişi geçecek ve bütün bu koşulların hepsinin nasıl çalıştığı durumunda bir ilerleyişe girecek. Böylece yani hiç bir beynin alamayacağı. Yani burada daha önce alışına geldiğimiz bir koşuldan farklı. Ancak nihayetinde her seferde, her adımda tekrar ve her değişimde ilerliyoruz. Ve kişi burada ilerlerken yaratan artık daha bütün her birine bu koşulda karar veriyor ve burada kişinin ifşası ve daha sonra kişi bu işten kaçmakta özgür değil. Ve burada bütün bu incelemelerin içerisinde daha derin, daha derin, daha bu koşulların içerisine giriyor. Yaratanın doğası ve işte burada onunla bunun tanınmasına geliyor. Bu yüzden talep, bizden gelen talep, yani arvut, anlaşma, bize görünen durum, yani istersen önemsiz olsun, istersen pratik bir koşulu olmasın. Bizim tarafımızdan biz alışmışız ki anladığımızı, hissettiğimizi, önemli gördüğümüzü ancak tutabiliyoruz. Ancak maneviyattaki koşullar bizim doğamıza göre tamamen farklı. Bu sebeple ders 6'da, New Jersey Kongresi ders 6 materyalinde çaba sarf etmeye ihtiyacımız var. Yani anlaşmanın, arvutun aciliyetine gelebilmek için çaba sarf etmeye ihtiyacımız var ki yaratanı davet edebilelim. Ki bizim için bu koşul içerisinde ve burada bizler bu gerekli aksiyonları yerine yapalım. Yani bizim tarafımızdan ve bütün bunlarla birlikte üst ışığın, üst gücün gelip ve yani bu kabın daha iyi bir şekilde sürecin içerisine girip ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Öyleyse burada bizim yapmamız gereken yarım ıslah, yani ihtiyacın ifşasını biz yapmaya çalışıyoruz. Diğer geri kalan ise ha? Ne oldu? Soru var. Bir kişi var dediğiniz şu. Nasıl kırık kalpte oluruz da ve de mutlu oluruz yani bu zıtlıkta. Her şey en önemli olmalı. Her birisi ve en önemli şey benim amacı edineceğim denen koşula gelmeye çalışmam. Yani bir cerrahın nasıl ki bir ameliyatı yaparken hastanın da gönüllü gitmesi. Şimdi anladıklarıma göre kişinin burada yaratanın doğası denen ihsan etmeyi edinmek ve bu bilince gelmeye çalışmak. Burada ihsan etmek ödül, yani bir bilinç ödül. He? Yani kişinin bu arzusunun ötesinde, yani bütün bu ne kadar çok dirençli olsa bir bilince gelmesi ödül. Tamam, diyelim ki hadi doğru. E ne olacak? Hadi. Yani sadece bu işin içine batmak önemli diyor çalışman. Sizler çalışmaya ihtiyacınız var. Rabaş'ın da dediği bu. Ben yani şimdi size şunu söyleyemem. Şunu şöyle yaptınız, şu şöyle oldu falan. Siz burada bir kusurun ortaya çıkartılmasındansa, yani bütün yapacağınız iş çalışma ile, çaba ile geleceğiniz bir nokta. Öyleyse bir anlayışa anlayamama koşuluna mı gelmek? Evet, neyse. Devam edelim. Ders 6'nın materyallerinden okuyacağız. Onluda ruta imza atmak. Her biri dostuna yardım etti Rabaş. Şöyle yazılıdır. Kişi kendini hapisten kurtaramaz. Aksine kişinin ruh halini yükseltecek tek kişi dostudur. Bu demektir ki kişinin dostu onu bulunduğu durumdan canlılık durumuna yükseltir. Sonra kişi tekrar yaşama ve zenginliğe dair güven ve güç kazanmaya başlar. Sanki amacı şimdi ona yakınmış gibi hareket eder. Sonuç olarak herkes dikkatli olmalı ve dostun ruh halini yükseltmek için ona nasıl yardım edebileceğini düşünmelidir. Çünkü ruh hali konusunda herkes dostunda doldurabileceği bir ihtiyaç noktası bulabilir. Öyleyse şimdi burada bu manevi çalışma denilen koşul ve ben ne kadar biliyorum, ne kadar bilmiyorum, ne kadar anladım, ne kadar anladım dan ziyade ne kadar dostlar faydasına bir şeyler yapabildimle kişi kendisini ilişkilendirmeye getirmeli. Ve burada pratik olarak bu olayın içerisine gireceğim. Yani nasıl? Ya, tam burada bize zıt olarak çalışıyor. Ve burada bunu yaratan ile dost arasında hiçbir farklılık olmadan bir keşfe gelmeye çalışmak. Ki o benim ondan ayıran koşulun sadece egoizmin olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve kişi ne kadar bir şeye tolere ederse bu koşulun içerisinde kalmaya devam edebilir. Öyleyse bizim ne kadar yaratanla burada bu kontrastın içerisinde bulup ve bunun yanı sıra ne kadar bu çalışmaya ilham alabildikçe dostlardan yakınlaşmaya geliyoruz ve kişi kendi başına bu işi tek başına alamıyor. Ancak aramızda birbirimize destek vererek, yani kendi üzerimize çıkabileceğimiz noktada birbirimize destek vererek ve işte burada bizler yaratan çalışmasına bir kez daha dahil olmak için girişim yapmaya çaba sarf ediyoruz ve aramızda bütün bu çalışmalar hepsi görüyoruz ki bir karanlık hali hazırda daha bir şey düzelmedi ve bütün bu kırıklık koşullarından geçmeye çalışıyoruz. Yaratanın aslında bizi getirmek istediği dua için bir ihtiyaç koşuluna gelmeye çalışmamız ve buraya geldiğimizde buradan bir ödül dene koşula. Yani ben derken dostum demeye gelmeye çalışmalıyız. Ve işte burada birbirimize destek vermeliyiz mümkün olduğu kadar. Ve bundan da ötesi yok. İşte çalışma bu. Bunu hepimiz bu şekilde çalışmaya alışmalıyız hep beraber. Hatta ne kadar bizim doğamıza karşı olsa bile bu çalışma, bizler kendimize bu koşulun içerisine girmek için zaman vermeli, bu koşulun içerisine girmeye çalışmalı ve biliyoruz ki her değişim, her koşul ve yavaş yavaş ilerleyebilir, bunun içerisine girebiliriz. Benim sizden talebim bu. Sabırlı olun.
Barur şeylod ken.
Net mi? Başka soru var mı? Evet. Bu tam kesin olarak dediğiniz ve burada dosta yönelik olarak bir aksiyon yapmak, bir örnek olmaya çalışmak ve bununla birlikte üzerimizde çalışacağım. Ve sanki bir deney üstümüze yapıyoruz ve tekrar daha sonra sorular aklımıza geliyor ve bunu doğru bir şekilde yapmaya çalışmak, yani nasıl olacak da burada gerçek doğru, yani ihtiyacımız olan noktaya gelmek, yani nasıl yapacağız, devam edeceksin diyor abi, devam edeceksin sürekli. Bu durum sanki kişiyi böyle güçsüzleştiriyor gibi gittikçe. Devam et, devam et. Yani sen manevi çalışmada daha fazla devam etmeye çalışacaksın. Yani üst güce zıt bir koşuldasın. Yani küçük bir çocuk gibi, küçük bir çocuk da hiçbir şey bilmiyor, yapıyor, doğru mu, yanlış mı? Devam et, ta ki bir yanıt alana kadar. Ve en önemli şey bizim için dostlarla bağ kurmaya doğru eğilimde olmaya çalış. Ve burada üst gücü daha fazla çekebilirsin. Burada üst gücü çekmeyle ilgili olarak bu durumda yani kişi burada kim üst güçle yapışacak, nedir bu üst güç? Yani yaratan hakkında düşünmediği zamandan daha kötü bir zaman yoktur. Yani kişinin onun hakkında düşünmesi olsun ve senin de ona yönelik bir ihtiyacın olsun ve bunu yapabilmek ve o sürekli ondan istemek yeter ki bu koşulun, bu bağın içerisinde olacaksın ki bu yaratanı mutlu eder. Ve bu aynı çizgide ve bundan daha büyük haz yoktur ki bizlerin Yani bütün bu aktif yaratılış denen, ondan başkası yok denen koşulun içerisine gelebilir. Yani bizlerin ancak bu şekilde ona yakınlaşabileceğimiz, yani bu şekilde bu keşfe gelip ona haz verebileceğimiz durum geçerli. Yani ona haz vermemiz ancak sürekli onunla bir temasımız olması. İşte buna denir ki sen onu bu koşulda uyandırdın. İstersen burada egoistçe de olsa gelirse. Yani ben onu uyandırıyorum, ben talebim var. Yani burada çalışmanın kendisi bir defa bir ödül. Evet. Başka var
mısın?
Nasıl bu bağın ihtiyacı halen, yani ıslahın sonuna kadar hep işler. Yani buradaki ödül nerede? Islah mı değil mi? Şimdi bu bir ıslah mı değil mi? Benim için sürekli son ıslah. Ben nereden biliyorum ki nereden oluyor? Eğer bizler şimdi bir bağ belli bir derecede ulaşırsak, sahip olduğumuz bir derecedeki bir bağ ulaşırsak ve daha sonra bu defa ne olur? Daha büyük bir ihtiyaç, yani daha büyük bir ihtiyaca doğru gidiyoruz ve işte bu durum son ıslah dediğimiz koşul. Yani aslında hepsi aynı belli seviyenin son ıslahı. Hepsi aynı. Yani ortaya çıkacak olan bir seviye ve her ne iyi çıkacaksa ifşa olacak ve biz sürekli bu koşulların üzerine yükselmek demek. Sürekli bu safhalardan ilerlemek durumundayız. Ve buna bakarak ancak bir ilerleyişimiz olur. Ve bunlarla birlikte içinden geçmiş olduğumuz bu koşulda bayağılık ne, perde ne, çalışma ne, bütün bunların içerisinde geçeriz. Ve bu esnada bir ilerleyişimiz olur. Raşbi'nin öğrencileri birbirini yakmak, öldürmek istiyorlardı. Yani bu koşula hadi. Kim diyecek ki bu bir ıslah? Ha? Hadi böyle durumdan geçiyorlar. Yani biz ne koşuldan geçersek geçelim bir mutlu olacağız yani. Bütün bu koşullar bizim ilerleyişimizin gereklilikleri. Burada manevi çalışmada yaratanı çekmek, yani bütün yaratan önümüze zorluklar, şunlar bunlar getiriyor ve biz de ona dönebilelim. Yani burada ne olursa olsun işe devam etmek için talep. Şimdi burada keşfedeceğim bir ihtiyaç, yani ne kadar çok bu ihtiyacı keşfedebilirsen ve burada yazın, yani yazın ben arvut için talep edeceğim. Yazın buraya. Yani talep edeceğiniz şey arvut. Ve bizden yani bu koşulu talep edeceksiniz ki daha sonra evet bu arvut tamam. Yani bu koşula gelmek isteyesiniz. Şimdi şunu anlıyorum ki nasıl bunu yapamamak durumundayız? Rav. Yani sadece dostlar için yapabilirsin. Sen kendin için bir şey yapamıyorsun. En iyisi herkesin, herkes için olduğu koşulda devam edebileceğimiz ve işte buradaki Arvut anlaşmasından bir dua alırsınız. Tamam mı?
Aşila.
Evet, öyleyse soru şu. Islah olmuş bir kaba göre arut nedir? Yani bir ıslah olmuş kapta ki duruma da neye arvut denir? Ve kırık ki sürekli her şey bizim onluğunun içerisinde olmaya gelmesi. Dostlardan ne tür bir arvut beklentisindeyim? Dostlardan ne tür bir arvut bekliyorum? Onlar ne tür bir arvut benden bekler? Genellikle biz deriz ki karşılıklı bir arvut. Nedir buradaki bu karşılıklı? Ve bütün bu edinimlere gelmeye çalışması, bütün bunlarla ilerliyoruz. Okuma. Rabaş 2. cilt 24. mektup. Bu Yaratan'ın sevgisinin farkındalığını bu yolla korumak zorunda olduğunuzun tüm gün ve gece, gün ve gece aşamasını hissettiğinizde daima tetikte olmanız gerektiğini size yukarıdan bildirilmesinin sebebidir. Yaratan'a şöyle deriz, seninkiler hem gün hem gece. Bu nedenle gece de gecenin karanlığı da insan iyiliği için Yaratan'dan gelir. Diyelim ki uyanış koşuluna gün diyoruz ve ben bunu uyandırmak denen, yani ihsan etmek denen koşulun üzerinde uyandırılmasına hazır olmaya gelmeye çalışmam ve gece ise çaresizlik durumu, güçsüzlük durumu ve öyle ki gelecek için bir koşulum yok, bir beklentim yok, kendime dönüyorum, umutsuzum. Ben nasıl sürekli hem gün hem gece bu koşun önünde duruyorum denen durumu uyandırabilirim? Yani gün durumunda ve gece durumunda. Yani dostların kalbini uyandırmalısınız. Bu alevleri, dostların kalbindeki alevleri diyor. Öyleyse ben nasıl bu koşunun içerisinde olacağım? Yani benim dostları uyandıracağım durum, yani onları gözümün önünde bedenlerdense manevi alevler olarak görmeye nasıl geliyorum? Ve burada her kim bunu yapmakta en başarılı? He? Gershon, açıkla bakalım. Hadi hepiniz bunu bir açıklayın. Ben nasıl yazıldığı gibi yapmam gereken, yapmam gerekeni ve ben kendimce bakıyorum, hatta daha kötüsü de olsa yapamadığımı görüyorum. Öyleyse nasıl ben bu uyandırılacak olan gücü, yani maneviyatın canlılığını nasıl oluyor da onlar için uyandırmaya getirmeye çalışıyorum. Yani benim de ihtiyacım olan bunu yükseltmek. Nasıl bunu yapacağım? Ha? Böyle yazıyor. Kabın içerisindeki bağ yönelik hesap kitaplarından geçecek okuma. Kişi ne yapabilir? Yani kişi umutsuzluk zamanında olduğundan ne yapabilir? Ve kişi buradan nasıl bu manevi koşun içerisine girmek ve kişi daha sonra gruba girer ve daha sonra her biri bir diğerin kalbiyle ilişkilenmek denen duruma gelmesi, belki dostuyla konuşması ona bir yardımcı olabilir. Öyle ki her biri gruba iyi bir ruh hali verecek ki herkes bu koşulansın ve burada bir kural vardır ki kişi eğer ki böyle bu koşulun içerisinde değilse ve gruba bir şey verecek ki grubu bu ruh halini yükseltebilsin ve daha ziyade kişi sağ çizgiden yürüyecek. Öyle ki dost sevgisi denen koşulda ve burada Balasulam'ın metninde dendiğinde de Şamati hocaya inancın ölçüsünde ve bu sağ çizgi mantık ötesi denen koşul ve kişi buradan bir güç alır. Kişi gruba geldiği zaman kişi hayatın canlılığını alır ve bütün grup bununla birlikte kişiye bu güveni verir. Unutmayın ki manevi kap grubu benim önümde bu kurduğu durumdur. Ve ben bunu hissetmem sadece bir koşuldan gerçekleşir. Yani ben onları sabit olarak uyandırabilirsem gece gündüz tüm gün ve ben kendim bu koşulun içerisinde ne olduğumda önemli değil, sonuç olarak onlarla ne yaptığım önemli. Böylece onluğu görmek, benim kendi kabım gibi onluğu görmek ve onları yaratana doğru yükseltmeye ihtiyacım olduğu anlayışına manevi çalışma denir. Rabaş 6:40 mektup. Kişi dostuna karşı taştan bir kalbi olduğunu hissettiğinde ne yapmalıdır? Tavsiye çok basit. Ateşin doğası gereği taşları birbirine sürttüğünüz zaman ateş olur. En güçlü olanların bile kalplerinin yıpranması pahasına her ikisi de kalbinin duvarlarından sıcaklık yayar ve bu sıcaklık bir sevgi giysisi oluşturana kadar sevginin kıvılcımlarını ateşler. Sonra her ikisi de bir batanya ile örtülmüş olur. Yani tek sevgi her ikisini de örter ve sarar. Tıpkı Divekut'un ikiyi bir olarak birleştirmesi gibi. Ve kişi dostunun sevgisini hissetmeye başladığında yenilik hoşuna gider, kuralı gereği haz ve neşe içinde derhal uyanmaya başlar. Dostunun sevgisi onun için yeni bir şeydir. Çünkü o zamana kadar kendi iyiliğini düşünen tek kişi kendisiydi. Fakat dostunun onunla ilgilendiğini keşfettiği an bu onun içinde ölçülemez bir neşe uyandırır. İnsan sadece has hissettiği yerde olmak istediğinden artık kendisine ilgilenmez. Ve dostuyla ilgilenerek has hissetmeye başladığından doğal olarak kendini düşünmez.
שאנחנו מדברים על זה שאדם מתפטר מהאגו שלו הפרטי. כן?
Bizler şimdi burada ne konuşuyoruz? Kişi kendi özel egosunun içerisinde. Şimdi ne ile, ne vasıtası ile onlu grup vasıtası, yani onlu gruba dahil olabildiği kadar manevi çalışmanın üzerine yükselebilir. Yani bu dünyevi koşun üzerine öyleyse iki durumumuz var. Bu dünya kendi içerisinde dünyevi koşu veya bağ ile dostlarla bağ ile gerçekleşeceği durumda manevi çalışma. İşte manevi çalışma bu. Hepsi bu kadar. Başka da bir şey yok. Yani biz bu işi ikiye bu şekilde bölüyoruz. Ve görüyoruz biz hangisine aitiz. Yani ben kendim için mi, grup için mi? Öyleyse şimdi bunu konuşurken ben eşekle mi ilgiliyim yoksa ruhla mı ilgiliyim? Daha sonra bunu herkesin birbirini güçlendirmesi için arut denen bir durumumuz var, koşulumuz var. Öyleyse bizler nasıl bütün dostları güçlendireceğiz ki her birisi grubun içerisine bir diğerine yönelik örnek denen koşulda olabilsin. Yani her biri bir diğerine yardım etti denen koşula gelsin ki herkes yükselişi hissetsin. Hiç kimse yalnız kalmasın. Ve her bir kişi kendisini grubun içerisine getirmesi. İşte bütün bunları yapmamız karşılıklı iş. Öyleyse lütfen bizler nasıl kendimizi böyle bir koşunun içerisine getireceğiz ki yani her bir kişi onlu grubun içerisinde hiç kimse kendi kendini düşünmesin. İnşallah ben bu sorun içerisine girmek denen durum. Yani bu nokta durmak Rav. Aynı zamanda yani burada sanki kişiye bir izin yani şimdi bunları dost olarak değil bunlar ruh olarak yani onları bu şekilde düzenlemeye çalışarak yani onlardaki bu kaynak denen bu ruh denen yani bu koşulla nasıl ilişkileneceğim ki burada yaratanın bu ifşası denen koşula bu şekilde gelebileyim. En güçlü denen koşuldan sevginin kıvılcımlarına doğru ilerlersin.
7. pasaj sevgili dostlar. Tora ve Misvot'u arvut olmadan uygulamak imkansızdır. Herkesin diğer dostuna yönelik sorumlu olduğu. Çünkü Tora'yı uygulamanın özü bağa yönelik arzuyla olur. O yüzden herkes Tora ve Misvot'un yükünü üzerine alacak ve tüm İsrail'in içine dahil olacak bu. Büyük bir birlik içinde. Bu sebepten dolayı Tora'nın alınışı zamanında kesinlikle birbirine yönelik sorumlu olacaklar. Çünkü onlar Tora'yı almak istedikleri andan itibaren birin içine dahil olacaklar. Bu arzunun içine dahil olmak için. İşte o zaman her biri dostu için sorumlu olacak. Çünkü hepsi bir olarak önemli olacak. Özellikle her biri dostuna yönelik sorumlu olduğundan dolayı bu birliğin niteliğinden gelir. Bu şekilde Tora'yı uygulayabilirler. Bu olmadan tamamıyla Tora'yı uygulamak imkansızdır. Çünkü sevgi ve birliğin özü arzunun içindedir. Her biri dostunu memnuniyet ederek ve o zaman kendi aralarında form eşitsizliği olmaz ve hepsi tek bir arzunun içine dahil olur ve bu şekilde üst arzunun içine dahil olurlar. Bu da birliğin nihai amacıdır. Rav ne demek istiyor burada? İlk başta arvutu ifşa etmemiz lazım ve arvut vasıtasıyla tüm mitzvotları uygulayacağız. Aslında mitzvot ne? Kırık kaplar arasındaki ıslahlar. Bizler bunu ışığın yardımıyla yaptığımız zaman Tora adı verilen bu kendi aralarında bağ kurmuş olan kapların etkisine göre Yaradan'ı keşfederiz ve onun içine karışırız ve onunla devekut, bütünleşmeye gireriz. Yaratılışın amacı da bu. O yüzden her şey arvutla başlar ve arvut olmadan misvotu yani parçalar arasındaki bağ tutamayız. Ve Tora'yı da yani bu parçaları birbiriyle bağlayacak olan ışık. Yaradan neye göre ifşa oluyor? Bu kalpların arasındaki bağın etkisine göre hem nicelikte hem nitelikte bu şekilde devukuta ulaşılıyor ve bunların hepsi Arvut'la başlıyor. O yüzden Arvut bağdan önce gelir. Peki bizler bunu nasıl tanımlayacağız? Arvut'a yönelik bir tanımlamaya sahip miyiz? Evet. Evet. Evet, evet. Bir şeyler bulun. Çalıştay sevgili dostlar. Yani Arvut'u tanımlayın dedi Rav. Çölde ölürler. Sevgili dostlar, Bala Sulam, Arvut makalesi. Tüm İsrail birbirine yönelik sorumlu olduğu zaman, çünkü Tora onlara verilmeyecek. Tüm İsrail'le tam ölçüde birbirine yönelik sorumlu olup olmadıkları sorulana kadar. Bu şu anlama geliyor. İsrail'deki herkes kendi üzerine ulusun her üyesine hizmet etmek ve onun için çalışmayı ve tüm ilah ihtiyaçlarını karşılamayı en az kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde üzerine yüklenir. Tüm halk oy birliğiyle hemfikir olup yapacağız ve duyacağız dedikten sonra halkın her bir üyesi her bir diğer üyesinin hiçbir eksiği olmamasından sorumlu oldu. Sadece o zaman manevi edinime hak kazandılar, öncesinde değil. Bu kolektif sorumluluk ile her bir üye kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılama endişesinden özgür kaldı ve dostunu kendin gibi sev manevi kanununu yerine getirebilir ve sahip olduğu her şeyi ihtiyacı olan kişiye tam anlamıyla verebilir hale geldi. Zira artık kendi bedeninin ihtiyaçlarını düşünmek zorunda değildi. Çünkü etrafında onun ihtiyaçlarını karşılayacak 600 bin sadık dostunun olduğunu biliyordu.
Barur.
Rav, net mi?
Tof.
Güzel. Şimdi güzel. Net mi? Evet. Ha, tekrar okuyalım. Tekrar okuyoruz sevgili dostlar. Bağlı Sulam karşılıklı sorumluluk makalesinden. Bağdan tüm halk birbirinden sorumlu olduğunda bahsedilir. Zira ilmin ifşasından önce her birine tek tek dostunu kendin gibi sev, kuralı olan, başkalarını tam anlamıyla sevmeyi üzerlerine alıp almayacakları sorulmuştu. Bunun anlamı şudur. Halkın parçası olan her bir kişi, ulusun her bir üyesine hizmet etmek ve onun için çalışmayı ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı en az kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde üzerine yüklenir. Tüm halk oy birliğiyle hemfikir olup yapacağız ve duyacağız dedikten sonra halkın her bir üyesi, her bir diğer üyesinin hiçbir eksiği olmamasından sorumlu oldu. Sadece o zaman manevi edinime hak kazandılar, öncesinde değil. Bu kolektif sorumluluk ile her bir üye kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılama endişesinden özgür kaldı ve dostunu kendin gibi sev manevi kanununu yerine getirebilir ve sahip olduğu her şeyi ihtiyacı olan kişiye tam anlamıyla verebilir hale geldi. Zira artık kendi bedeninin ihtiyaçlarını düşünmek zorunda değildi. Çünkü etrafında onun ihtiyaçlarını karşılayacak 600 bin sadık dostunun olduğunu biliyordu.
Ovrim le tas.
Evet, tasa geçiyoruz. Bizler dersimiz sonrakini bölümüne geçmeden önce tüm dünya krizine şunu talep ediyoruz. Niyetlerimizi kuvvetlendirelim. Bir saatten fazla çalışıyoruz. Üst ışığı çekmemiz gerekiyor tas esnasında ki ıslah eden ışığı çekebilelim. Rab amin.